Güne bakan. Hem güneşe çok benzer hem de güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün herkes için iş sağlığı ve güvenliği diyeceğiz programın ilk dakikalarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'ya iş sağlığı ve güvenliği nedir, ülkemizde bu konuda hangi çalışmalar yapılıyor diye soracağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ise sağlık haberleri köşemizle karşınızda olacağız. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, yurttan ve dünyadan sağlık haberlerini aktaracak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz. Lay lay lay lay la la la lay lay.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği iş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar diye kısaca tarif edilebiliyor. Biz de bugün bu köşemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluklarını, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve bu kanuna dayanak yönetmeliklerle konuya bir giriş yapmak istiyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya var. Sayın Uzunkaya, hoş geldiniz yayınımıza.
Sedan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve başarılı, faydalı bir yayın olmasını da temenni ediyorum. Doğrusu TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ve TRT Memleketim FM'in ortaklaşa gerçekleştirdiği Güne Bakan programının düzenli olarak her çarşamba günü 15.05 itibariyle herkes için iş sağlığı ve güvenliği programının da çalışma hayatımıza, dolayısıyla 84 milyon ülkemiz insanına hayırlar, iyilikler ve güzellikler getirmesini, güvenli bir çalışma hayatının tesis edilmesi açısından faydalı olması temennisiyle programımız hayırlı olsun diyorum.
Sağ olun, sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Şimdi biraz isterseniz köşemizin ismiyle başlayalım. Şöyle dedik, herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Herkes sözcüğünü belki özellikle köşemizin adına koymak istedik. Çünkü pek çok farklı alanda çalışan pek çok kişi var. Örneğin biz yayıncıyız. Belki bir başkası tıp alanında çalışıyor. Bir başkası okullarda öğretmenlik yapıyor. Yani aslında gerçekten Türkiye'deki herkes için iş sağlığı ve güvenliği kurumu çalışıyor, görev yapıyor ve uzmanlar yetiştiriyorsunuz. Bu herkes sözcüğüne biraz değinebilir miyiz? Genel olarak, kavramsal olarak herkes için neden iş sağlığı ve güvenliği bu kadar önemli?
Evet. Tabii bazı işler, meslekler, görevler vardır ki niteliği itibariyle toplumun belli kesimlerini ilgilendirir ve buna yönelik olarak elbette ilgilileri açısından, uzmanları açısından, sahanın ilgilileri açısından önem arz eder ve bunların odaklanması gerekebilir. Lakin iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz zaman kamu özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları ve çalışma ortamının insan üzerinde, çalışanlar üzerinde meydana getireceği gerek iş kazaları ve gerek meslek hastalıklarının önlenmesi gibi bir alanı içerdiğine göre aslında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herkes için ifadesi tam şumullü, eskilerin ifadesiyle efradını, cami, ahyarını mani bir tanımdır. Yani 84 milyonu ilgilendirmesi yönüyle hepimiz işverende bir noktada çalışan, hele hele iş sağlığı ve güvenliğinin çalışandan öteye öncelikle işi, işvereni, devleti, milleti ve tüm çalışanları, ailelerini de içerisine alması yönüyle, yani onların sağlığını ve güvenliğini esas alması yönüyle herkes için ifadesi herhalde en güzel tanımlanabilecek bir alan olarak, evet, iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bu kavramı kullanmak herhalde hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, evet, bir alanı ortaya koyuyor. İfade etmeliyim ki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerek mevzuat, gerek gelişmeler, gerek işbirliklerimiz, gerek sosyal tarafların bir araya geldiğimiz toplantılarda da ifade ediyoruz. Bazen ortaya koyduğunuz yaklaşımlar, çözümler toplumun bir kısmı için fayda temin ederken diğer kesim için de belki dezavantajlar ihtiva edebilir. Ama herkes için iş sağlığı ve güvenliği demek aslında herkesin sağlıklı, huzurlu, mutlu, üreten, kalkınan ve büyüyen Türkiye ve aileye katkı sunması anlamına gelmesi sebebiyle son derecede herkesin ittifak edeceği, herkes için gerekliliği tartışma konusu getirmeyen bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Evet, çok güzel ifade ettiniz Sayın Uzunkaya. Peki iş sağlığıyla güvenliği sözcüklerini de biraz irdeleyelim arzu edersek. İş sağlığı dediğimizde neyi kastediyoruz? Güvenlik dediğimizde ona ne gibi katkılar sağlıyor?
Evet, tabii çalışma hayatında insanlarımızı çalışma hayatı ile ilgili baktığımız zaman iki halin korunması ve temin edilmesi iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğümüzün de çalışanlarımızın da hassas davranması gereken husus. Yani çalışanların iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunması, uzak tutulması ve bu tür olumsuzluklara maruz kalmaması için tüm önleyici tedbirlerin alınmış olmasıdır. Yani biz İş sağlığı ve güvenliğini kaza olduktan sonra, hastalık olduktan sonra çözümler üretmekten öteye proaktif bir yaklaşımla kazanın olmaması için, meslek hastalığına maruz kalınmaması için çalışanların, işverenlerin, kamu kurum kuruluşlarının, devleti yönetenlerin, kanun koyucuların 84 milyonun bu süreçte alması gereken bir süreç yönetimi ve çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş yerlerimizde iş yerine yönelik olarak tehlikelerin öncelikle belirlenmesi, buna yönelik olarak risklerin değerlendirmesi ve bu risklerin bertaraf edilebilmesi için de sağlık ve güvenlik yaklaşımının tesis edilmesini buradan anlıyoruz. Ve onun için diyoruz ki iş sağlığı ve güvenliği testi kırılmadan önce tedbirleri almaktır. Ve proaktif bir yaklaşımla ödemekten önlemek daha anlamlı ve sonuç alıcı bir durumdur diye de tanımlıyoruz.
Evet, aslında keşke dememek için diye belki özetleyebiliriz, öyle değil mi? Bir olay olduktan sonra ah keşke şunu yapmasaydık, ah keşke bunu yapmasaydık dememek için ve o başımıza gelecek Allah korusun kazalardan kendimizi koruyabilmek için ve sağlığımızı tehdit edecek unsurlardan kendimizi koruyabilmek için bu tedbirlere çok çok ihtiyacımız var. Peki genel müdürlüğümüz bünyesinde şimdi farklı, hani herkes için dedik ya, branşlaşma var mı? Örneğin hani belli bir grup, bir branş üzerinde, örneğin hani az önce bahsettiğim gibi tıp alanında bir grup, işte yayıncılarla ilgili bir grup, belki maden çalışanlarıyla ilgili böyle bir gruplaşma var mı çalışanlarınız arasında?
Elbette iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz zaman burada bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sisteminden bahsettiğimiz zaman bir uzmanlaşmadan aynı zamanda bahsediyoruz. Çünkü İş yerlerinin özelliğine ve niteliğine göre gerek meslek hastalıkları riski, gerekse iş kazalarının olma riski değerlendirmeleri veya tehlike potansiyeli farklılık arz ediyor. Bütün bu farklılıkların içerisinde adeta nasıl hekimlik içerisinde aynı branşın içerisinde hekimlerin bile, yani aynı sahada bile bir uzmanlaşmaya gidildiği gibi, yani bir maden sektörünün tabiatı itibariyle içerisinde barındırdığı özellikler, tehlikeler, riskler, mesleki riskler farklılık arz ettiği gibi inşaat sektöründe bunun farklı olduğunu görürsünüz. Tarımda ayrı görürsünüz, gıdada ayrı görürsünüz, endüstriyel alanlarda yine bu farklılığı çok rahatlıkla görmek mümkün. Zaten uzmanlık ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarının İş yeri özelinde tedbirleri alması, risk planlarını yapması, acil eylem planlarını yapması, çalıştığı departmana ve işin özelliğine göre maruziyet durumunu göz önünde bulundurarak yapılacak çalışmaları şöyle kabul edebiliriz. Yani bir hastalığa baktığımız zaman hekimimiz X hastalığıyla ilgili o hastalıkla maruz kalan bir insana, karşı karşıya kalan insanlara aynı tedaviyi uygulamadığı gibi, hatta o branşlaşmanın içerisinde olan sektörlerle alakalı da efendim bu sektörde bu yapılır diye bir yaklaşım söz konusu olamaz. Hı hı. Ve bundan dolayı da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuzun en önemli unsurlarından biri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, yani iş yerlerinde iş yeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının, sağlık personelinin işin özelliğine, niteliğine, barındırdığı tehlikeye ve risklere yönelik olarak iş sağlığı güvenliği kurullarının ilgili bu yapıyı oluşturan tüm unsurların birlikte iş yeri özelinde riskleri tespit edip önlemleri almak ve gerekli çalışmaları yürütmektir. Bu yönüyle baktığımız zaman elbette ki burada bir uzmanlaşmanın ve bu hizmeti sunan iş sağlığı güvenliği profesyonellerimizde iş yerlerinde, ki iş sağlığı ve güvenliği açısından işin sahibi işveren olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tedbirleri, kurulları, alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken değişim süreçlerini de yürütmekle mesul olan, bu süreci yürütecek olan işverenlerimizdir. Ve bu yönüyle tabii iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili özellikle sahada hizmet yapan profesyonellerimiz, yani biz buna ne diyoruz? Uzmanlarımız. Nasıl ki bir hastanede uzman hekimlerimiz neyi ifade ediyorsa, bir işletmede o işletmenin en üst yönetimi neyi ifade ediyorsa veya ilgili sektörün özelliğine göre uzman personel neyi ifade ediyorsa, iş yerlerimiz açısından da bu süreci yönetebilmenin en güçlü yönü burada bu işin eğitimini, teorini, pratiğini, uzmanlığını, Türkiye'nin ve dünyanın bu noktada attığı adımları takip eden ve bu anlamda işverenlerimizin sağında ve solunda en önemli görevi ve işlevi yürüten, etkin olması gereken iş sağlığı güvenliği profesyonellerimizdir. Ama bunu ifade etmeliyiz ki sadece bunlar şeklen değil, gerçekten tespit edilen tehlikeler, potansiyel tehlikeler, riskler, iş yerine özgün alınması gereken tedbirlere yönelik olarak da bu profesyonellerimiz, yani bu uzmanlarımız görevlerini hakkıyla yerine getirmiş olması lazım. Zaman zaman şunu duyarız, işte iş yeriyle ilgili iş sağlığı güvenliği uzmanı bir takım alınması gereken önlemler, alınması gereken tedbirler, atılması gereken adımlara dair hatırlatmaları veya tespitlerine rağmen bunların yerine getirilmemesi bizim açımızdan adeta bir insanın hastaneye gidip uzman bir doktorun ve dolayısıyla bunu bağlı olarak yapılan tahliller ve tetkikler sonrasında kendisine uygun görülen tedavi programını, alınması gereken belki operasyon kararlarını reddetmesinden, İş sağlığı güvenliği uzmanlarımızın sahada gördüğü eksikleri giderme noktasındaki hatırlatmaları veya atılması gereken adımlardan kaçınmak da, hekime gidip hekimin tedavisini kabul etmemekten farklı değildir. Yani o uzmanlık dediğiniz soru son derece önemli. İş sağlığı gibi dünyanın ve çalışma hayatının en netameli, en sıkıntı alanından bahsediyoruz Sezin Hanım. Evet. Yani bugün bakın COVID'de Aralık 1 itibariyle 2 yılı geride bırakmış olacağız. Dünya alarm halinde, tüm devlet yöneticileri, Dünya Sağlık Örgütü bütün yoğunluklar ve aciliyet kesbettiğinden dolayı bir pandemik süreç ilan edildi. Evet. İşte ölü sayısı neredeyse 5 milyonlara yaklaştı. Yani 2 yılda 5 milyon COVID'de can kaybı var. İş kazaları ve meslek hastalıklarının dünyada insan can kaybı rakamlarının her yıl 3 milyona yaklaşmış olmasının da iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenli ölüm kazalarına vesile olduğunu ortaya koyması yönüyle tehlikenin, riskin, alınması gereken tedbirlerinin ve herkes için olan bir iş sağlığı ve güvenliği için aslında herkesin de sorumluluk üstlenmesi lazım. Elbette Çalışma Bakanlığımız bu yönüyle düzenleyici işbirliğini paydaşlar arasında temin etmesi yönüyle tüm taraflarla önemli fonksiyonları, görevleri yerine getiriyor. Ama bu kadar önemli bir görevin, bir hakkın yerine gelebilmesi tüm tarafların aynı ciddiyetle konuya sahip olmasıyla mümkündür. Nasıl ki bir eğitimde, işte eğitim dönemimiz başladı, yavrularımız uzun bir süreden sonra okullarıyla, öğretmenleriyle yüz yüze eğitim alma imkanına ve fırsatına kavuştuğu bu süreçte yalnız başına öğretmenin görevini yerine getirmesinin yeterli olmadığı gibi öğrencinin tek başına yetenekli olmasının yeterli olmadığı gibi, ailenin tek başına arzulu olmasının yeterli olmadığı gibi tüm tarafların, yani ailenin, okulun, öğretmenin ve öğrencinin güçlü işbirliği ve aynı hedefe yönelmesiyle mümkün, başarı mümkün olduğu gibi iş sağlığı, güvenliği bir takım ruhunu, bu takımdan da kastettiğimiz ekip ruhunu 84 milyonun seferber olacağı bir işbirliğinden bahsediyoruz. Nedir buradaki maksadımız? Çalışanın korunması, iş yerinin korunması, üretimin korunması. Yani bu tedbirlerin sonunda, bu işbirliğinin sonunda herkes kazanıyor. Evet. Hani diyoruz ya, win-win, evet. Kazan. İş sağlığı güvenliğinde de kaybeden yok. Herkes kazanıyor ama ihmali halinde de herkesin kaybettiği bir durumdan bahsediyoruz. Evet, çalışanın korunmasından muradımız ne? Çalışanların hayatlarının, vücut bütünlüklerinin korunmasını anlıyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesini anlıyoruz. Ve yine bu ortamdan kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmayı anlıyoruz. Çalışanların güvenliğini, refahını korumayı ve geliştirmeyi anlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, bakın bu nokta çok önemli Sezin Hanım. Tabii yani düzenli bir program olacağından açıkçası üst üste kavramları aceleye getirip üzerini veya ciddiyetini, önemini ıskalamak da istemiyoruz. Yani ben birkaç programdan sonra bu kurumun ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli uzmanlarıyla konu bazlı olarak, sektörel bazlı olarak, sektörün problemleri olarak her bir kavramı ve başlığı elbette herkes için olan bir sağlık ve güvenlik programında düzenli olarak ortaya vermek, koyma imkanımız olacak. Evet. Ama biz burada çalışanların güvenliğini ve refahını sağlamak ve geliştirmekten bahsediyoruz. Yani buradaki maksadımız iş sağlığı ve güvenliğinde kazaların ve ölümlerin olmaması değil sadece. İş yerinde çalışanların her yönüyle mutlu, uyumlu, motive bir şekilde çalışma ortamını tesis etmek. Yani siz bir radyocu, bir programcı olarak huzurlu geldiğiniz, kaygı ve endişeden uzak olarak katıldığınız bir programdaki verimle,
tabii,
biraz
tabii.
Sonra iş yerinde karşı karşıya kalabileceğiniz bir tehlikenin endişesi veya iş yerindeki sadece ve sadece biz tehlike anladığımızda tehlikeden maksadımız Sezin Hanım bizim fiziksel bir takım
olmak durumunda değil.
Sıkıntılarla karşı karşıya olmayı anlamıyorum.
Evet.
Bu tehlikede fiziksel olabilir,
ruhsal
kimyasal olabilir, biyolojik olabilir, psikososyal olabilir. Yani o iyilik halinin korunması, sağlık ve güvenlik, psikososyal olumsuzluklar bizim sağlığımızı etkilemiyor mu?
Elbette.
Verimimizi etkilemiyor mu? Yani iş sağlığı ve güvenliği demek çalışma hayatını tüm olumsuzluklardan korumak demektir. Yani yine ergonomik tehlikelerde yine tehlike ve risklerle ilgili alınması gereken, oluşturulması gereken sağlıklı ortam için yapılan çalışmalardır. İşte bizim yapmaya çalıştığımız işverenleriyle, çalışanıyla, İSG profesyonelleriyle, devleti ve milletiyle 84 milyonun yapması gereken işte bu tehlikelerin giderilerek risklerin önlenmesi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mutlu bir şekilde işe gönderdikleri insanların akşam da yine mutlu bir şekilde geri dönüşünü temin etmektir. İşte gördük, böyle bir çalışma ortamının olunması çalışanı koruyor. İşveren açısından işverenin korunması anlamında neyi kastediyoruz? Kazalar ve istenmeyen durumların önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmış olması, oluşacak olan kazaların sonucunda işverenin iş durması gibi, iş payının kaybedilmesi gibi, işverenin iş yerinin güvenilirliğinin, prestijinin kaybedilmesi gibi olumsuzlukların yanında ve yaşanacak olan bir kısım kazalar, sürekli iş görmemezlik gibi ölümcül kazaların getirdiği cezai sorumluluk, maddi tazminler ve üretimin karşı karşıya kalacağı mağduriyetlerin de önüne geçeceğinden dolayıdır ki iş verenimizin de kazanması demektir.
Tabii.
Yani nasıl ki bir iş veren açısından iş yeriyle alakalı işler yolunda gitsin diye hukuki bir takım sıkıntı ortamında bu süreçleri veya hukuki süreçlerin iyi yürütülmesi adına bir hukukçuya iş yerimizin ihtiyacı olduğu gibi, bir mali müşavire muhasebeciye ihtiyacımız olduğu gibi, insan kaynakları yöneticisine ihtiyacımız olduğu gibi, işte iş yeriyle alakalı tehlikeleri, riskleri, alınması gereken tedbirleri işverenin başkanlığında uzmanların da sürece dahil olduğu, çalışanların ve çalışan temsilcilerin de işin içerisinde etkin olarak yer aldığı bir yapının oluşması sadece çalışanı değil, aynı zamanda iş yerini de, iş vereni de koruyor.
Tabii.
Bu da bununla da sınırlı değil, aynı zamanda üretimin korunması anlamına geliyor. Üretimin korunması da devletin, milletin kalkınması ve gelecek yarınlarımız açısından umutlarımızı artırıyor. Yani üretimde devamlılığı sağlamış oluyoruz, verimliliği artırmış oluyoruz, iş gücü kayıplarının önüne geçmiş oluyoruz ve tedarik zincirinde, yani pazar payımızın dolayısıyla devamını ve bu süreçte bizim, düşünün, bir iş yeriyle ilgili bir sürü bağlantınız var. Bu bir ihracat firması olabilir. Size bağımlı olarak insanların beklentileri, taahhütleri söz konusu. Dolayısıyla o üretim zincirinde yer alan aktörlerin de olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor. Malların, hizmetlerin müşteriye zamanında ulaşmasını temin ediyor. Yani tüm tarafların sorumluluk alması, tüm tarafların kazanabileceği bir alandan bahsediyoruz.
Evet,
bu alanla ilgili durumumuz nedir? Dolayısıyla yapmamız gereken nedir'in anlatılması açısından, ortaya konması açısından elbette ki bu işin teknik boyutu, kanuni mevzuat boyutu son derece önemlidir. İfade etmeliyiz ki gerek Avrupa Birliği direktifleri, gerek müktesebatı, Avrupa Birliği ILO direktifleri yönüyle baktığımız zaman büyük bir mutluluk verici sonuç olarak ifade etmeliyiz. 2012 yılında çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunumuz son derece önemlidir. Tüm tarafların ortak katılımıyla çıkan bu kanun, iş sağlığı ve güvenliğinin temini açısından bir devrim niteliğindedir. Bunu ifade etmemiz lazım. Yine bakanlığımız ve ilgili tarafların da elbette destekleriyle birlikte bu kanuna bağlı olarak çıkardığımız mevzuatlar, yani yönetmelikler, rehberler, sahanın uygulanmasına yönelik olarak yaptığımız çalışmalar son derece kıymetlidir. Elbette bu da olmazsa olmazdır. Bu kanunun vaz ettiği hükümlerin sahada ne kadar uygulanıp uygulanmadığı adına yine bakanlığımızın ilgili kurum kuruluşların yürüttüğü denetim faaliyetleri de son derece önemli ve kıymetlidir. Ama bütün bunların ötesinde bilmeliyiz ki iş sağlığı ve güvenliği sadece kanuni ve yasal düzenlemelerle gerçekleşebilecek olan bir durum değildir. Yani ailenin bütünlüğünü sağlamak için, ailede huzuru temin etmek için bir kanun güvencesine elbette genel çerçeveye ihtiyacınız olur ama ailede mutluluğu temin etmek istiyorsak eşlerin birbirlerinin hukukuna, hakkına riayet etmesi, birbirini sevgi ve saygıda adeta birinin ötekisiyle yarışıyor olması lazım.
Evet.
İş sağlığı güvenliğiyle ilgili de toplumsal bir sonuç alacaksak, bir aile örneğinde olduğu gibi ailenin tüm fertleri ailenin başarısı, mutluluğu, huzuru için seferber olduğu gibi çalışma hayatının o herkes için dediğimiz iş sağlığı ve güvenliği sürecinin oluşabilmesi için de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri olmak üzere bu kurumların gerek özel sektörde gerek kamuda en üst yöneticilerin yani işveren diye tanımladığımız işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğini en önemli gündem olarak kabul etmesi gerekir.
Evet, Sayın
İş sağlığı ve güvenliğinde hedefimize varacağımız gün toplantılarımızın birinci gündem maddesinin iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği önceliği olduğu gündür.
Evet.
İnanıyorum ve umut ediyorum ki herkesin iş sağlığı ve güvenliği programımız TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ve yine memleketim FM'in TRT programlarının bu sürece olumlu katkıları olacaktır. Bu iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşmasında gerek görsel medyanın tüm alanların son derece büyük sorumluluğunun etkisinin ve katkısının olacağına inanıyorum. Umut ederim ki bu düzenli olarak başlayan ve devam edecek olan programımız bu güzel gayeye bir askın hizmet etmiş
evet,
olsun.
Bizim de tek temennimiz, tek arzumuz bu Sayın Uzunkaya. Siz de o kadar güzel özetlediniz ki aslında. İnşallah önümüzdeki yayınlarda her çarşamba herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde detaylarıyla bu konuları irdeleriz. Ben özet bir cümle söyleyeyim son olarak müsaadenizle. Şunu anladım sizin ifadelerinizden. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz aslında. Biz insanı yaşatmak için neler yapabiliriz? Her anlamda hem duygusal hem fiziksel anlamda neler yapabiliriz bunu konuşacağız programımızda. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
eyvallah,
için. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz.
Bu arada bir cümle olarak da ifade etmeliyim. Tabii şu anda İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çok önemli bir projeyi iş sağlığı ve güvenliği anlamında yürütüyoruz. Özellikle maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin gerçekleşmesi ve sürdürülebilir güvenli madencilik. Bu anlamda yürüttüğümüz bir program var. Türkiye'nin birçok ilinde sahneye koyduğumuz. Bugün de Çanakkale'de ilk defa canlı yayın olarak sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlayacağız. Güven Usta ile Vardiye Öyküleri, yani tiyatro gösterimi yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hassasiyetini ön plana çıkaracağımız bu programı da İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün yani İSG, GM sosyal medya hesaplarından, YouTube, Instagram hesaplarımızdan da
takip edebilirler.
Aziz dinleyenlerinin takip etmesini öneriyoruz. Çünkü her şey insan için, insanın güvenliği için, huzuru için, sağlığı ve mutluluğu için.
Evet.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz Sayın Uzunkaya. Katıldığınız için, aktardıklarınız için sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Hayatın en güzel anları hep sizlerle olsun, hep insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz ve Güne Bakan'a devam ediyoruz.
Seveyken sordum ya, bu sevdalık ne etti yüreğime gördüm ya. Ey benim delikanlım, seveyken sordum ya, bu sevdalık ne etti yüreğime gördüm ya. Dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın benim ile yanmaya. Ben bir sevda kuşuyum, dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın benim ile yanmaya. Islattı beni ya. Ha bu ander sevdalık gene ağlattı beni ya. Yağmur yağdı üstüme, yağdı ıslattı beni ya. Ha bu ander sevdalık gene ağlattı beni ya. Ben bir sevda koşayım, dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın benim ile yanmaya. Ben bir sevda kuşuyum, dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın benim ile yanmaya. Sardı dağları duman, çize yağayı çize bor. Dağlarda kar olurum, sevdiğim güneş ise or. Sardı dağları duman, çize yağayı çize bor. Dağlarda kar olurum, sevdiğim güneş ise dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın benim ile yanmaya. Ben bir sevda koşayım, dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın benim ile yanmaya. Ben bir sevda koşayım, dalarım konmaya, ey sevdiğim var mısın.
sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada hem Delta varyantının hem de havaların soğumasına bağlı kapalı mekanlarda vakit geçirilmeye başlanmasının etkisiyle COVID-19 vaka sayıları artıyor. Bununla birlikte adından söz ettiren Mu mutantı da gündemde. Dünyadan ve Türkiye'den derlediğimiz sağlık haberlerini Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan aktaracak bizlere. Sayın Karaaslan, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Neler var? Okullarımız açıldı, çocuklarımız güvenle okula gitsin istiyoruz. Bizler güvenle yaşayalım istiyoruz. Özellikle Mu mutantında neler devam ediyor? Dünyada ve Türkiye'de neler oluyor? Sizden dinleyelim.
Sevgili Sezin, maalesef sağlık gündemini ele aldığımızda uzunca bir süredir ana gündem maddesi artık tamamına yakın neredeyse COVID-19 salgınını konuşuyoruz. Senin de söylediğin gibi vaka sayıları sonbaharın da etkisiyle birlikte artış göstermeye başlandı. Vakaların büyük bir çoğunluğu dünya genelinde Delta varyantıyken şimdi Mu mutantı da görülmeye başladı. Evet. Ve maalesef Sayın Fahrettin Koca'nın da bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Ülkemizde de geçtiğimiz günlerde Sayın Koca'nın açıklamalarına göre İstanbul'da olmak üzere 2 kişi de Mu mutantı saptandı. Mu mutantına ilişkin olarak Türk bilim insanları olan ve gurur kaynaklarımız Sayın Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den bir açıklama geldi sevgili Sezin. İngiliz The Time gazetesine kapsamlı bir açıklamada bulunmuşlardı. Çift Mu varyantı ile ilgili açıklamalar yaparken aşı geliştirdik fakat COVID-19'dan hala korkuyoruz vurgusunda bulundular. Ve Sayın Şahin, virüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Bu savaş çok uzun olacak. Şu an sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz dedi. Ve şu an kullanılan aşıların koronavirüsünü vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlere geçişi engelliyor. Fakat virüs oyunu değiştirecek yeni şeyler öğrenebilir. Mutasyonlar diğer noktalardan geçiş yapabilir, bulaştıracak yollar bulabilir yorumunda bulundu. Ve yine çarpıcı açıklamalarından bir tanesi, Mu varyantı aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir değerlendirmesinde bulundu. Bu gerçekten hepimizin üzerinde durması gereken ve dikkat etmemiz gereken bir şey. Çünkü bilim insanları da sürekli bu uyarılarda bulunuyorlar. Virüs mutlaka yaşayacak bir alan bulmaya çalışmak için kendisini zorlayacaktır. O yüzden elimizdeki tek güç olan şu anda aşıya odaklanmamız lazım. Toplumsal bağışıklığın çok hızlı bir şekilde sağlanması gerekiyor. Aşı kararsızlarının bir an önce aşılanması ve dediğimiz gibi %80'lere ulaşan bağışıklığın bir an önce kazanılması lazım. Bilim insanlarının da bu noktada sürekli uyarıları var. Sayın Profesör Doktor İsmail Balık'ın da bir değerlendirmesi olmuştu. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı kendisi. Dünya Sağlık Örgütü tüm mutasyonları takip altında alıyor. Şu anki veriler Mu dahil çıkan mutasyonların Delta'nın yerini alacak kadar güçlü olmadığı yönünde ama tedbiri kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor şeklinde bir uyarıda bulundu. Sağlıkta ve salgında bir önemli gelişme ise dünyada en çok uygulanan aşı olan BioNTech ile ilgili. Çünkü biliyoruz ki BioNTech aşısı da ülkemizde 2 aşı uygulanıyor. Bunlardan birisi Sinovac, birisi ise BioNTech. BioNTech Avrupa İlaç Ajansı Pfizer BioNTech aşısının 3. dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldığını duyurdu. Çünkü şu andaki tartışma konularından bir tanesi de 3. doz yapılmalı mı yapılmamalı mı şeklindeydi. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme de yine Uğur Şahin'den geldi. BioNTech'in CEO'su olan Uğur Şahin, şimdiye kadar 2 doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici nitelikteki 3. doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu. Şahin, zayıflatılmış bağışıklık savunması olan kişilerin mutlaka 3. dozu yaptırmaları mantıklı olur şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu konu Türkiye'de de sürekli ele alınıyordu sayın ve uygulamaya girdi. Üçüncü doz aşı uygulamaları yapılıyor ülkemizde de. Sayın Fahrettin Koca'nın bu noktada bir açıklaması oldu. İki doz Sinovac aşısı olan 15 milyon kişi var dedi. Ve 9 milyonu üçüncü dozunu yaptırdı. Üçüncü dozu, burası çok önemli sizin. Üçüncü dozu yaptıran 9 milyon kişinin hastane yükü %1,5 ve 1,6. Evet. Ama buna karşı iki doz aşısını olup hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon kişinin hastane yükü 6-7 kat daha fazla. Evet. Peki bu arada hani şey merak edilebilir, kimler üçüncü doz aşısını olacak? Şu anki uygulamaya göre iki doz BioNTech aşısı tam koruma için şu an için yeterli. Ama bunun yanı sıra iki dozunu Sinovac olmuş olan kişiler üçüncü dozunu ya bir Sinovac'la ya da tek doz BioNTech'le yaptırabiliyorlar ülkemizde. Bunlar tanımlandı. Tanımlanmış olan vatandaşlarımız hastanelere başvuruda bulundukları takdirde tam korumanın sağlanması için aşılarını yaptırabilecekler.
Peki ya çocuklar?
Çocuklarda da şöyle bir şey vardı. Türkiye'deki şu anda uygulamaya baktığımız zaman en son 15 yaş ve üstü ile 12 yaşındaki kronik rahatsızlığı olan çocuklara uygulama aşı tanımlaması yapılmıştı. Hı hı. Ondan hemen kısa bir süre sonra ise gönüllülük esasına bağlı olarak, yine Türkiye'de gönüllü olarak yapılıyor aşı uygulaması. 12 yaşında da velilerinin uygun görmesi halinde çocuklarımız aşılarını yaptırabiliyor. Dünyada da bazı birçok ülkede 12 yaşında aşı uygulanıyor. Hı hı. Fakat şu anki tartışmalardan bir tanesi de okullar açıldı, eğitim öğretim evet. başladı. Peki ya 12 yaşın altındaki çocuklar korunabilecek mi? Onlara bir aşı yapılabilecek mi yönünde sorular vardı. Bu noktada da yine Sayın CEO Profesör Doktor Şahin'den bir açıklama geldi. Aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri bu ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını ve bunu da yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin 5-12 yaş arası çocuklar için denenen bir aşı vardı. Bunu daha önce duyurmuşlardı. Hı hı. Bu aşının da tamamlandığı müjdesini verdi. Denemelerin olumlu sonuç verdiğini ve birkaç hafta içerisinde üretime geçebilecek duruma geleceklerini söyledi. Hem Avrupa dahil olmak üzere bu yaş grubu içinde aşı onayına başvuracaklarını belirtti.
Evet, Sayın Karahan, bu arada son dakikamıza giriyoruz. Özellikle ulaşımda aşı zorunluluğu hakkında da biraz bilgi verir misiniz?
Tabii ki hem okullarımız başladı, okullarla ilgili bir hemen hızlıca o duyuruyu yapmak lazım. Hı hı. Bir takım tedbir kararlarıyla okulumuzda faaliyetler devam ediyor. Fakat veliler de endişeliydi, vaka çıkarsa ne olacak şeklindeydi. Evet. Bir okulda, sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrenciler izleme alınacak fakat okula devam edecekler sizin. Hmm. Aynı durumda öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam evet. edecekler. Fakat aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka çıktığında sınıf öğrencileri temaslı kabul edilecekler ve bu öğrenciler eve gönderilecek, 14 gün boyunca da temaslı takibine alınacaklar. Hemen ulaşımla ilgili söylüyorum. Ulaşımla ilgili de ya PCR ya aşı dönemi hayatımıza başlamıştı. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanmıştı. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş yolcuların yurt içi ve iç hat uçuşlarında özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu hayata geçirildi. Burada firmalar tarafından HES kodu istenerek bir şey yapılacak. Yine tiyatro, sinema, konser ve benzeri kalabalık ortamlarda da PCR testi uygulaması hayata geçirildi. Evet. Onun dışındaki kapalı mekanlara ilişkin şu an için bir sınırlama mevcut değil. Böyle bir şeyin gündemde olmadığını da şu an için Sayın Fahrettin Koca söylemişti. Fakat vaka sayılarına göre tekrar bilim kurulu toplanıyor.
Ve ona göre bir karar alınacak. Önümüzdeki sağlık haberleri köşemizde de onun detaylarını konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Herkesi lütfen tedbirli olmaya çağırıyorum. Çocuklarımız bizlere emanet ve Onlara geleceğimizi korumak adına aşımızı yaptıralım, maskemizi takalım, kapalı mekanlarda çok fazla vakit geçirmeden hijyen kurallarına uygun olarak hareket edelim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İyi sevgili günler. Dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan sağlık haberleri köşemizde yine COVID-19 Delta varyantı ve Mu varyantını konuştuk. Detayları aktaracak. Önümüzdeki haftada zaten programımız devam edecek ve sağlık haberleri köşemizde devam edecek. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz. Güne bakan.